Gönül Sohbetleri. Sevgili dinleyiciler, programı Ali Gül'den hazırlıyor. Yapımcımız Nilgün Yıldırım. Teknik Masa'da Özkan Özenkoş sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda her zaman olduğu gibi çok değerli hocamız Şankaya Müftüsü Sayın Ali Gülden'le birlikteyiz. Değerli hocam hoş geldiniz. Merhaba.
Teşekkür ederim. Merhaba. Hayırlı cumalar diliyorum.
Evet, bugün haccı konuşacağız ama öncesinde malumunuz 15 Temmuz'a yaklaşıyoruz. Hı hı. 15 Temmuz'da Diyanet'in Çankaya Müftülüğü'nün ne gibi etkinlikleri var? Dilerseniz buradan başlayalım öncelikle.
İsabet olur. Doğrusu hakikaten 15 Temmuz'un seneyi devriyesine yaklaştık. Hı hı. Bu anlamda Türkiye genelinde bir takım faaliyetler planlandı. Devlet eliyle organize edilenler var. Kurumlar eliyle organize edilenler var. Başkanlık olarak da Diyanet İşleri Başkanlığımız bu anlamda bir talimat yayınladı. Genel olarak her müftülüğün kendi uhdesinde yapması gereken ortak faaliyetler, bir de müftülüklerin kendilerinin planladıkları faaliyetler var. Bu başlık altında hakikaten 15 Temmuz'u yeniden bir diriliş ruhuyla hem anlama hem anlatma adına hem de anma adına bir takım faaliyetler planlanmış durumda. Doğrusu biz Çankaya Müftülüğü olarak hem başkanlığımızın bizden beklediği bir takım faaliyetler var, onların planlamasını yaptık. Hem de ekstra olarak kendi planladığımız bir takım etkinlikler var. Kısaca belki bunlara temas ederek biz bugün bir taraftan da haç yolculuğu başladı.
Evet, şu anda hacılarımız kutsal
tabii kafileler çıktılar. Orada hizmet edecek görevlerimiz kutsal beldeye ulaştılar. Sistem oluşturuldu. Peyderpey de hacılarımız artık bu yolculuğa başladılar. Bu yolculuk işte Ağustos'un 4'üne 5'ine kadar devam edecek bir yolculuk şeklinde olacak. İnşallah bayramın akabinde de tekrar haç menasiki tamamlandıktan sonra dönüş süreci başlayacak. Dolayısıyla 15 Temmuz bağlamında biz Çankaya Müftülüğü olarak neler planladık? Kısaca bunları hem bir vesile hatırlatmış olalım, 15 Temmuz'u yad etmiş olalım. Başkanlığımız bir defa Türkiye genelinde tüm 90 bin camimizden 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece 00:13'te yani bu esas fitnenin tam tebarüz edip Türkiye'de yaygınlık kazanıp uçakların insanların üzerlerinden böyle yakın mesafe uçuşu başlatıp da bir korku cenderesine doğru işte köprünün işgalinin başladığı zaman dilimine tekabül eden süreçte Türkiye'de bütün camilerimizden merkezi sistem olan camilerden merkezi sistemin gittiği şekilde olmayan camilerden de her bir cami görevlisi kendisi 12-13 geçe bir sala verilecek. Yani bir yani gece işte 15'in 16 aslında 16'ya geçtiğimiz gece olmuş olacak bu. Dolayısıyla böyle bir o gece aslında bu işin ruhun canlanmasında verilen selalar, okunan ezanlar, minarelerden yapılan duyurular o felaketi atlatmamıza büyük bir vesile ve fırsat olmuştu. Dolayısıyla hem onu yad etmek hem o bilinci o gece o vakitte yeniden yaşatmak adına böyle bir faaliyet olacak. Bunun dışında başkanlığımız hemen hemen bütün ilimizde daha doğrusu Türkiye genelinde diyelim tüm cami ve Kur'an kurslarına şu anda da yaz kursları var malumunuz. Kur'an kurslarımız halen devam ediyor örgün Kur'an kurslarımız. Buralardaki öğrencilerimiz ve kurslara devam edenler ve görevlilerimiz kanalıyla her camimizde mutlaka bir hatim okunması istendi. Bu talimat verildi. Biz de ilettik görevlilerimize. Şu anda hatimler okunuyor. 15 Temmuz itibarıyla o günün öğle namazında biz mesela Kocatepe Camii'nde bir Kur'an ziyafeti programı tertipleyeceğiz. Öğle namazından önce ezanla beraber tamamlanacak. O okunan hatimler ve okunan Kur'an tilavetleriyle beraber bütün şehitlerimiz yani biz bu topraklarda var olduğumuz günden bugüne ve 15 Temmuz'da da verdiğimiz o 251 şehidimizle beraber halen de yine sınırlarımızın içinde ve dışında verdiğimiz şehitlerimiz var. Çünkü bu vatan için hakikaten canını ortaya koymuş, her şeyinden vazgeçmiş ve Bu duygu ve düşüncede milyonlar var. Dolayısıyla bu vatanın içerisindeki bütün insanlarımız var. O şehitlerimize hepimizin bir vefa borcumuz var. Şu anda işte Akdeniz'de yaşanan sıkıntılar var. Sınırlarımızın dışı, içi ve benzeri. Dolayısıyla bu topraklar bizim bize emanet edilmiş, şehitlerin kanlarıyla sulandığını ifade ettiğimiz ve hakikaten de öyle olan, özellikle Çanakkale'sinde, işte Dumlupınar'ında, Büyük Taarruz'unda çok büyük fedakarlıklar ve can kayıplarıyla ortaya konmuş, biz bu vatan topraklarında yaşıyoruz. Ve o şehitleri unutursak, onların ruhlarını vakti zamanı geldiğinde bir vesile, fırsat bilerek anmazsak, bu bizim için bir vefasızlık olur. Ve onların emanetlerine de hiyanet anlamına gelir. Dolayısıyla onlar için bir hatimler okunacak. Bütün camilerimizde bu anlamda okunacak mevlidler olacak ve onların ruhlarını da şad edeceğiz. Bu vesileyle aslında bütün geçmişlerimizi hatırlamış olacağız. Sadece şehitlerimiz değil. Yani her birimizin, biz de onlara birer adayız. Yani biz de bir vesile ömrümüzü tamamlayınca toprağın altına hep beraber gireceğiz. Biz de bizden sonra bize dua eden, hakkımızda hayır talep gönderen, Kur'an okuyan, hayırlı isteklerde bulunan nesillerin olmasını isteriz. Biz bizden öncekilere gönderiyoruz. İnşallah bizim çocuklarımız da biz toprağın altına girdiğimizde bizim hakkımızda bu güzellikleri gönderirler diye düşünüyoruz. Tabii biz buna ilave olarak ayın 16'sında da bir profesör hocamız da 15 Temmuz ve din istismarı başlığı altında hem halkımız hem personelimize dönük bir bilgilendirme konferansı tertipledik ki o konferanstaki hedefimiz de şu. Tabii bu FETÖ olayı bir din istismarının en aleni, en sınırları ölçülemeyen, tartılamayan ama din üzerinden ciddi bir aldatmanın yaşandığı bir olay. Ve bu bununla bitmiş değil. Bundan sonra olması da muhtemeldir her zaman. Eğer uyanık olmadığımız, dikkatli olmadığımız sürece bu din istismarı konusunun da bir vesile biz tekraren bu konuda alanında uzman bir hocamız vasıtasıyla tekrar anlattıralım, ondan dinleyelim istedik. Böyle bir programımız var. Hemen ayın 17'sinde de yine biz Kocatepe Camii'nin arkasında bizim bir fuar alanımız var. Kitap fuarlarının açıldığı geniş bir alandır orası, kapalı bir alan. Orada şu anda yaz kurslarımıza devam eden 4 yaşından 20 yaşına kadarki çocuklarımızla beraber ağırlıklı olarak küçük çocuklarımıza öncelik verdik. Çiziyorum, boyuyorum. Vatan sevgi, 15 Temmuz ve vatan sevgisi başlığı altında özel şeyler oluşturduk, hazırlıklar yaptık. Küçük çocuklarımız boyama yapacaklar. 15 Temmuz'u yad etme, onların ruhunda vatan sevgisi nedir, vatan savunması nedir, onu bir fotoğrafa dökme adına bir boyama çalışması yapacağız. Arkasından işte bir Türkiye bayrağı bez üzerinde hazırlattık, geniş bir bez. Türkiye sınırlarını çizdirdik. Çocuklar ellerini boyayıp o bayrak üstüne, bez üstüne ellerini boyalı elleriyle vuracaklar. Bu vatan bizim mesajını vermiş olacaklar. İşte arkasından çocuklarımıza kitaplar dağıtacağız. Ufak tefek hediyelerimiz, yiyecek ikramlarımız olacak. Yani şu anda Çankaya'da bizim yaz kurslarına devam eden 10.500 civarında öğrencimiz var. Onlara dönük böyle bir etkinliğimiz olacak. Bu Çankaya bağlamında yaptığımız işler ama her ilçede farklı farklı etkinlikler. Bu vesileyle 15 Temmuz'u yad etme, anma, hatırlatma, unutmama adına bir takım etkinlikler yapılacak. Tabii buradan biz isterseniz haç bölümüne geçmiş olalım. İfade ettiğimiz gibi yaklaşık işte 10 gün önce haç yolculuk süreci başladı. Bu yıl itibariyle Türkiye'den 80 bin civarında hacımız kutsal topraklara gidecek. Bu hacılar içerisinde yaklaşık 3500 gibi bir rakam, Diyanet Ankara için söylüyorum bunu, tabii bizim ilimiz bizim için belki öncelik ifade ettiği için, Ankara'dan Diyanet kanalıyla kalan miktarı da şirketler olmak üzere 5500'ün üzerinde bir hacı bu yıl Ankara'dan bu yolculuğu yapacak. Ama genel Türkiye açısından baktığımızda, ki burada Türkiye vurgusu belki önem arz edecek, 80 bin hacı ve bütün hizmet edenleriyle, saha görevlileriyle, onların kafile başkanları, grup sorumlularıyla, irşat görevlileriyle beraber bu haç yolculuğu başlamış olacak ve ifade ettiğimiz gibi 5 Ağustos'a kadar da bu süreç tamamlanmış olacak. Ondan sonra artık yolculuk kısmı bitecek. Artık ibadete doğru, aslında gidenler ibadetlerini yine sürdürüyorlar. O son gidişle beraber ve terviye günüyle beraber de esasen haç ibadetinin, menasikinin ana unsurlarına geçiş sağlanmış olacak. Çünkü haç ibadeti şöyle bir şey. Bizim inancımızda hem malen hem bedenen hem de beşeri münasebet bağlamında ibadet zemininin en üst seviyede yakalandığı bir atmosfer olarak karşımıza çıkıyor hac yolculuğu. Niye böyle ifade ediyoruz? Çünkü haçta siz beşeri münasebeti hem kendi memleketinizden olan kardeşlerinizin çeşitliliği, hem de dünyanın dört bir köşesinden gelmiş sizinle aynı inancı paylaşan insanların çeşitliliği içerisinde bir beşeri münasebet ilişkisi içerisinde yürütüyorsunuz. Yani düşünün ki Türkiye'nin de 81 ilinden insan var, sizinle beraber aynı ortamdalar. Aynı zamanda dünyanın işte kaç tane ülkesi varsa o ülkede yer alan Müslümanlardan da bir çeşitlilik var. O çeşitliliğin tamamı bir araya gelmiş. Çünkü insan davranışları Allah'la ilişkisi açısından baktığınızda ibadetle temayüz eder. Kullarla, insanlarla ilişkisi açısından bakıldığında beşeri münasebetle ölçülür. Sahip olduğumuz imkanlarla baktığınızda da malla ölçülür. Bizim hayattaki bu üç ölçü alanımız önemlidir. Yani kişinin inancı boyutundaki davranışlarını ölçmek istiyorsanız ibadet hayatına bakmanız gerekir. Diğer insanlarla olan münasebetine baktığınızda beşeri münasebet, sözlü paylaşım, ötekiyle ilişki kurma, bir yeri paylaşma, bir ortamda bulunma konusu öne çıkar. Malla ilişkiniz söz konusu olduğunda da malı ne için harcıyorsunuz, bu öne çıkar. Hac ibadetinde şimdi ifade ettiğimiz gibi malı siz Allah yolunda ciddi bir rakam ortaya koymanız lazım. Mesela bu yıl A grubu diye tabir edilen, çünkü grup grup var. Otel 1A, otel 1B, 1C, otel 2. Yani oradaki yakınlık, uzaklık ve sunulan imkanlarla bağlantılı olarak çeşitlilik arz ediyor ve bu çok ciddi rakamlara dönüyor. Yani bir kişi ortalama 30, en alt sınırdan baktığınızda 30 binden aşağı bir rakamı ifade etmiyor bir kişinin gidiş geliş masrafları. Yani siz 30 bin lirayı Allah için feda ediyorsunuz. Yani malınızı gözden çıkarıyorsunuz. Bu malla olan bir imtihanı başarma adına önemli bir göstergedir. Öbür taraftan bakıyorsunuz, ibadet anlamında gününüzün tamamını Allah'a hasretmiş. Yani işte ömrünüzde bir 20 gününüzü, 30 gününüzü, 40 gününüzü, orada kaç gün kalacaksanız, size ne kadar planlanmışsa, bazen 50 gününüzün tamamını Allah'a hasretmiş oluyorsunuz. Evet. Yani memleketinizden ayrı bir ülkeye gidiyorsunuz. Çoluğunuz, çocuğunuz, işiniz, gücünüz, çevrenizi bırakıyorsunuz. Allah'a vakfettiğiniz bir zaman dilimi söz konusu oluyor. Bu zaman diliminde de ne yapıyorsunuz? Zamanınızın uyku dışındaki kalan uyanık halinin tamamını Allah'a ibadet etmek üzere vakfetmiş oluyorsunuz. Onun içini doldurduğunuzda hakikaten bambaşka bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Biraz da şu oluyor. Yani biz Allah'tan tek geldik. Allah'a tek olarak bir yolculuk halindeyiz hepimiz. Allah'a yaptığımız bu yolculuğun bir aslında denemesini yapmış gibi oluyoruz. Çünkü beyaz kefenler gibi o izar ve rida dediğimiz ihram bezlerine de örtünerek gidiyoruz ki suretinde bir değişiklik yapıyoruz. Hayatımızda bize müsaade edilmiş bazı şeyleri kendilerimize yasaklayarak gidiyoruz. Hı-hı. Yasaklar diyoruz, ihram yasakları diyoruz. Dolayısıyla böyle bir tecrübe bizim beşeri münasebet anlamında da dünyadan bizi biraz soyutluyor, biraz bizi uhrevi, o inandığımız zemine, hepimizin eşit olduğu, hepimizin Allah'ın huzurunda bir araya geldiğimiz ve tek görüntü olarak fotoğraf vereceğimiz mahşer tecrübesine doğru bizi sevk etmiş oluyor.
Arafat'ta vakfeye
ki Arafat yani. Vakfesi bunun en zirvesini ifade ediyor. Çünkü orada artık yeryüzüne gelmiş bütün hac adayları aynı görüntüde, aynı mekanda, aynı taleple Rablerine bir yöneliş sergiliyorlar. Niye? Zaten haccın menasikinin icra edildiği alanlara baktığınızda bu alanların her birinin formülasyon anlamında bir karşılığı var. Yani siz Kabe'deki yaptığınız ibadet açısından baktığınızda işte Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail hatırlıyorsunuz. Allah için bir mabet inşa eden insan örneği üzerinden o mabette ibadet ve tavaf zevkini, Allah'ın evi olarak kabul ettiğiniz mekanda Allah'a misafir olma ve Allah için halinizi, taleplerinizi, kalbinizi, gönlünüzden geçenleri, arzu ettiklerinizi bir Rabbinizle paylaşma fırsatı buluyorsunuz. Kabe size bu imkanı sunuyor. Hemen Kabe'nin bitişinde Safa Merve var. Orada Hazreti Hacer validemizin bir evladına koruma, evladını doyurma, onun ihtiyacını giderme noktasındaki bir çabasını hatırlıyor. Ve siz aslında kendi hayatınızda Bir ömür boyu sizin dışınızdaki, özellikle önce evlatlarınız olmak üzere yakın çevreniz için çabaladığınız, yapıp ettiklerinizi hatırlıyorsunuz. Bunun ne anlama geldiğini okumuş oluyorsunuz o Safa Merve sayını icra ederken. İşte oradan Arafat'a gidiyorsunuz. Haccın bir üçüncü esas temel ayaklarından birisidir. Arafat ki bizim cennetten yeryüzüne geldiğimizde Hazreti Adem ve Havva'nın bir araya gelip Cenab-ı Hakk'a tevbe edip, niyazda bulunup, dua edip, dualarının af olarak müjdelendiği nokta olarak karşımıza çıkıyor ve bütün hacılar orada toplanıyorlar. Bir Adem ve Havva misali, bir ömür boyu yaptıkları hataların, kusurların nedametiyle Cenab-ı Hakk'ın kapısını çalıyorlar. Bunlar çok önemli şeyler aslında. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam müjdelerine baktığınızda, Kur'an-ı Kerim'de işte Cenab-ı Hakk'ın haçtan bahsederken, haç ibadeti Allah'ın kulları üzerindeki bir hakkıdır vurgusunun ne anlama geldiğini orada belki bunu yaşadığınızda çok daha rahat realize ediyorsunuz. Çünkü Peygamberimizin mesela bir müjdesi var ki çok önemlidir. Kim hac eder diyor, eline sahip çıkar, diline sahip çıkar ve şehvi duygularına mukayyet olursa anasından doğduğu gün gibi temiz olur diyor. Bu şu demek, yani Adem ve Havva cennette Allah'ın yapmayın dediği bir şeyi yapıp da ceza olarak yeryüzüne geldiklerinde o hatayı affettikleri noktada siz de bir ömür boyunca yaptığınız hatalardan, kusurlardan affedilme fırsatını yakalıyorsunuz. O yüzden Arafat vakfesini yapıp da benim günahım affoldu mu diye sorgulayanı Hazreti Peygamber kınıyor. Günahsı. Hoş karşılamıyor.
Evet, yani hoş değil. Hoş yani, değil. Şeksiz şüphesiz affolunuyor.
Yani siz o inançtaysanız, Cenab-ı Hakk'a teslimiyetinizi bu boyutta yaptıysanız bu af gerçekleşiyor. Mesela buradaki bizim niyetlerimizde saklı olduğunu unutmamak gerekiyor. Çünkü bizim bütün amellerimizi değerli hale getiren şey, onun kalitesini belirleyen, yönünü belirleyen şey bizim niyetlerimizdir. O yüzden oraya bu niyetle, bu saf niyetle gidip ve orada o yapılan uyarılara da dikkat ederek, işte biraz önce sınırlarını çizdiğimiz boyutta içi dolmuş bir vakfe gerçekleştirdiğinizde elbette bu müjdeyi almış olacaksınız. Vakfenin anlamı bu. Oradan işte Müzdelife'ye doğru bir geçiş yapıyorsunuz haçta ki, aslında bu zikrin, Allah'ı anmanın, sesli anmanın bizi davet edildiği bir alan olarak geliyor. Bütün hacılar tekbirlerle, tehlillerle böyle bir Cenab-ı Hakk'ın kendilerini bir çağrıda bulunmuş, bu çağrıya kulak verme fırsatı olmuş, bu fırsatı yakalamışsınız ve Allah'ın bak dediği yerden ifade edin dediği noktadan ifadeye başlıyorsunuz, zikre, tefekküre başlıyorsunuz. Müzdelife'nin sizin karşınızda böyle bir anlamı çıkıyor. İşte oradan Mina'ya geçiyorsunuz ki burada tamamen farklı. Aslında hac ibadeti kendi içinde sembollerle bezenmiş. İşin içinde şurada da aslında dünyanın neresinde olursanız olun yapacağınız ibadetlerle beraber o beldeye has sembolik bir takım ibadet noktaları yerleştirilmiş bir şey. Ve bu öyle bir yerleşim ki Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti İbrahim'den Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar peygamberlerin büyük çoğunluğunun bu tecrübeleri yaşadıkları ve bizatihi hayatlarını da geçirdikleri bir alanda vuku buluyor. Sizi bir tarihsel bir peygamber tecrübesine doğru getiriyor. Sizin yürüyüşünüzde, Allah'a doğru yürüyüşünüzde ki bu bilinç önemli. Yani bu ibadetini kim için yaptığınız şuur ve bilinci önem arz ediyor. Ve sizi bu bilince yaklaştıracak şey de burada niçin bulunduğunuz ve ne yaptığınız sorusuna vereceğiniz cevap da saklı. İşte o cevabı herkes neden ve niçin zemin üzerinde ne kadar yerli yerinde kendi davranışlarında, inancında, ibadetinde, beşeri münasebetlerinde karşılığı en üst seviyede verebiliyorsa o zaman bilin ki peygamberi bir yolculuk yapıyor demektir. Yani peygamberin izinden gidiyor, peygamberlerin yaptığı onların ayak izleri üzerinde bir takip gerçekleştiriyor demektir. İşte Müzdelife'den Mina'ya doğru sevk şu anlama geliyor. Orada iki sembolik ibadet icrası gerçekleştiriliyor. Bir, şeytan taşlama. İki, kurban kesme. Yani şeytan taşlama dediğinizde şudur. Aslında bugüne kadarki hayatınızda sizden sadır olan yanlışları atma ameliyesi olarak karşınıza çıkıyor. Orada aslında bir şeytan falan yok. Yani sizin karşınıza bağlanmış da ben bunu taşlıyorum dediğiniz bir şey söz konusu değil. Burada sembolik bir duruş ve tavır var. Noktasal işaretlenmiş bir yer var. Kabe'nin nokta olarak bizim yönelişimizdeki anlamı neyse Cemaat da işte büyük şeytan, orta şeytan, küçük şeytanın sınır nokta olarak belirlenmiş olduğu noktalarda bizim hayatımızda büyük günahlarımız, orta günahlarımız, küçük günahlarımız diye tanımlayabileceğimiz bizden sadır olmuş yanlış noktalar, alanlar olarak belirlenmiş olarak görmemiz gerekiyor. İşte buralara attığımız taşları ben bu hataya bir daha düşmeyeceğim. Bu yanlışlar bir daha benden sadır olmayacak sözü ve ameliyesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani
bu bilinçle
çıkıyor.
Taşlamamız gerekiyor değil mi hocam?
Tabii.
Hani biraz önce dediniz bir şeytan varmış gibi, biz kusursuzuz, günahsızız gibi yani değil.
Dışarımızda, dışarıdan birisini taşlamıyoruz. Aslında bizi biz olmaktan uzaklaştıran nefsimize dönük, bizden sadır olan yanlış ve hatalara dönük bir taşlamaya dönüştüğü an bunun bir anlamı var. Çünkü Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlunu kurban etmek üzere işte eşiyle bulundukları evden çıkıp bu hatta doğru yürüyüş gerçekleştirirken şeytanın gelip Allah'a olan teslimiyetini kırma adına attığı adım noktaları olarak ifade edilir bu. Yani tarihsel arka planı okunurken doğru bir peygamberi tecrübenin bu şekilde tebarüz etmiş şeklidir bu ama bugünün ve yarının gelecek Müslümanlar açısından bakıldığımızda bu bizim kendi hayatımıza dönük şeytanın bize dönük aldatmalı noktalar olarak okumamız gerekiyor. Çünkü biz hata dediğimiz şeyleri şeytanın o saptırma noktalarından kaymayla işliyoruz. Sapmayla işliyoruz. Dolayısıyla bu taşlamayı bu boyutta yaptığımızda arkasından bizden kurban kesilmesi isteniyor. İlginçtir. O da şu demektir. Aslında ben kendimi Allah için vakfedebiliyorum. Bütün işlerimi, bütün malımı, mülkümü, hayatımı Allah için ortaya koyabilirim bilincini yakaladıktan sonra bir numune, bir dünyalı feda etme işlemidir o. Yani çünkü hani bizde şöyle bir söz vardır. Mal canın yongası denir. Değil mi? Böyle bir tanım yapılır. Hakikaten mal tatlıdır. Yani insanoğlunda sokağa çıktığınızda da bunu çok görürsünüz. İşte iki araç yolda giderken birbirine hafif dokunur. Hele bir çiziliversin birbirini neredeyse öldürmeye kalkarlar insanlar. Yani böyle de bir şey vardır. İşte orada Allah adına yeri geldiğinde bu maldan da vazgeçebilirim bilincini biz o kestiğimiz kurbanlarla yakalarız. Arkasından tıraş oluruz. İlginçtir. Yani bizim kendi yani tabii o haccın tavafını, sayını yaptıktan sonra gerçekleşir bu tıraş kısmı. İfada dediğimiz farz tavafı gerçekleştirdikten sonra o da şu anlama gelir. Ey Allah'ım ben artık sen beni davet ettin. Ben bu davete icabet ettim. Sen bana bu nimeti, bu yolculuğu nasip ettin. Ve bu haç yolculuğundaki menasik diye tanımlanan işlerin farz kısımlarını bana bitirme fırsatını verdin. Ben de bitirdim. Artık geri bir iki vacip kalacaktır. Nedir o? İşte bayramın ikinci günü, üçüncü günü atacağınız, şeytana atacağınız taşlar ve ayrılmazdan önce yapacağınız son tavaf kalmıştır. Bunlar da hükümsel olarak farz değil vacip dediğimiz bir alt sınır görevleri ifade eder. Onlar kalmış olmakla beraber siz bu ibadetin farz bölümünü tamamladığınız için bedeninizin size ait en önemli gen parçalarından birisi olan saçlarınızdan bir miktar kesersiniz. Bu ne demek? Aslında bizim yeryüzünde bize ait şu beden parçasında toprağa en son karışan organımız denir ki kuyruk sokumundaki bir kemiktir. Evet. Ondan sonra da insanın saçıdır denir. O kemiği orada bırakma imkanımız olmadığına görüyor. Geriye ikinci sıradaki bizim saçlarımız vardır. Cenab-ı Hakk'a diyoruz ki ya Rabbi benden en son kaybolan parçalardan birisini ben bu ibadeti yaptığıma dair sana şahit olarak buraya bırakıyorum diyorsunuz. Ve o beldeye bırakıyorsunuz. Tıraş edip o saçınızı orada bırakmış oluyorsunuz ki bunun sembolik karşılığı şu. Yarın her birimiz Rabbin huzuruna doğru bir seyahat halindeyiz. Bu yolculukta Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi bu ibadeti ben yaptım ve benim şahitlerimden birisi de benim bedenimden bu saçtır diyebilme bilinç ve şuurudur. Yoksa Allah'ın bunlara ihtiyacı yoktur. Mesele biz hayatta hep sebep, delil, şahitli yaşıyoruz. Yani bir şeyler hep şahitlik ediyoruz ya da bize bir şeyler hep şahitlik ediyor. İşte sağımızda solumuzdaki melekler var. İyi ve kötü amellerimize karşı bir şehadet içerisindir. Çevresimizdeki insanlar var. Hep bize bir şeylere şahitlik ederler. Geçmiş sohbetlerimizde şuna vurgu yapmıştık hatırlarsınız. Efendimiz insanın kendi çevresinde yaşayan, arkadaşlık eden, birbirlerini iyi tanıyan üç kişinin vefatı halinde, yani kendisi vefatı halinden o üç kişi kendisi hakkında olumlu şehadette bulunmuşsa onu Efendimiz değerli görüyordu. Hı. O kişinin affı açısından. Dolayısıyla biz böyle bir şahitli ömür yaşıyoruz. Hem çevremizdeki insanlarla hem ifade ettiğim gibi bizim kendi bedenimizde bize murakabe etmek üzere yerleştirilmiş Allah'ın şahitlik eden melekleriyle. Böyle bir hayat içerisindeyiz. Aslında hac yolculuğu bu anlamda şahitleri çoğaltma yolculuğudur. Düşünün ki yeryüzünün dört bir köşesinden gelmiş insanlar sizinle beraber aynı yerdeler ve size şahitlik edecekler. Evet. Benimle şu yılda şu dönemde ya Rabbi burada beraber idik diyecekler. İşte bu bilincin yakalandığı bir yolculuktur hac yolculuğu. Ben temenni ediyorum ki hacca giden kardeşlerimize tekrar tekrar oraya gitme, gitmeyenlere gitme fırsatı versin Cenab-ı Hak diyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Belki haftaya devam ederiz.
Olabilir. Yani aslında çok şey söylenebilir.
Doğru. Haftaya belki devam ederiz. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Gönül sohbetleri.